Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yağmurlu bir cuma günü. Temmuz'a girdik. Havalar kokalı. Güzel mi? Düzelmedi.
Ama serin olsun ya havalar.
Serin olsun. Güzel bir ikisi bile daha karşınızdayız. Bu hafta benim için pek bir telaşlı geçti. Sürekli hastanelerdeydim sağlık sıkıntılarından
geçmiş
dolayı.
Olsun.
Çok sağ olasın Talha'cığım. Hala daha gidip geliyoruz. Bu yüzden de çok fazla incelemelerle karşınızda olamadık. Kusura bakmayın diyelim artık ama önce sağlık tabii, ne yaparsan
evet,
yap yani.
Yani sağlık bir kere elden gitti mi bir daha hiç incelemedim.
Öyle gerçekten. Allah gerçekten verdiği sağlıktan etmesin. En önemli şey o. Hani 2000 liralık, 2500 liralık telefonları nasıl alacağımızı konuşuyoruz ama.
Evet.
Var ya, bir şeyin eksildiği anda sağlıkta ayvayı yiyorsun. Yani hiç gözün bir şey görmüyor gerçekten arkadaşlar. Bu yüzden tavsiyem özel sağlık sigortası yaptırın. Telefon almayın. İnanın hazıra daha dayanmaz. Çok şükür bizim vardı da hallettik oradan yani birçok
evet
şeyi.
Ya işte
yani olmasa ayvayı yedin yani.
Bazı şeyler var değeri gidince anlaşılır derler.
Evet ya
işte
bankada sağlık
zaman.
İçin para biriktirmeyin. Gidin özel sağlık sigortası yaptırın. Bu size abi tavsiyesi. Hiçbir para ödemiyorsunuz. Cillop gibi de istediğiniz hastaneye, istediğiniz profesörün kapısını çalıp içeri giriyorsunuz. Yani dediğim gibi
şimdi
değerlendirin.
Cem Yılmaz'ın öğretin lan. Üniversiteyi kapatıp da seni de iyileştirin lan falan gibisinden.
Gerçekten avantajı var ama söyleyeyim size. Teknoloji dünyasındaki haberleri bilgisayarlarla başlayalım. Bu hafta çok kurak geçiyor. Yaz aylarında herhalde bütün herkes
oyun
yatıyor.
Oyun dünyası da
uyuyor.
Öyle. Oyun dünyası da
çünkü
öyle.
Herkes tatilde olduğu için bir okula kapanış döneminde böyle bir ard arda lansmanlar oluyor. Ondan sonra hani karne hediyesi diye alınıyor çocuklara. Bir daha şeyi bekleyeceğiz. Yılbaşını falan bekleyeceğiz.
Yılbaşı sezonunda herhalde hem teknoloji hem de oyun dünyası tamamen coşar.
Bir de bu back to school denen bir olay var Amerika'da falan da. Ülkemizde de artık o heyecanlı bekleniyor işte okula dönüş dönemi diye. O dönemde de alışveriş çok hızlanıyor. Herhalde o döneme kadar böyle yavaş geçecek ama güzel bir haber. Bir soğutucu haberiyle başlayalım. Şimdi sıcak havalarda büyük ihtimalle bazı arkadaşlarımızın bilgisayarları sıcaklarla boğuşuyordur. Dizüstü bilgisayarı özellikle çok ısınan arkadaşlar var. Bana soruyorlar hangi soğutucu alalım diye. Hiçbir soğutucu almayın onlara. Genelde dizüstü bilgisayar soğutucuları dizüstü bilgisayarı daha fazla ısıtırlar enteresan bir şekilde. Çünkü dizüstü bilgisayarın havalandırması aslında o cihazın çalışacağı şekilde dizayn edilmiş zaten. Yani sıcaksa zaten bilin ki firma onu bilerek o sıcaklıkla tutuyor. Yani dandik bir mal olabilir. Çok fazla sizin konforunuzu düşünmemiş olabilirler o konuda ama bilgisayar soğutucuları çoğu zaman soğutuculara ters yerden üfledikleri için dizüstü bilgisayarın hava kanallarına o sıcak havanın içeride hapsolmasına, boğulmasına neden olabiliyorlar. Bu yüzden alacağınız modelin en azından dizüstü bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığına dikkat edin ve dizüstü bilgisayarınızı sert bir yüzeyde kullanın. O zaten ideal çalışması için yeterli. Yani şu ayakları alt taraftaki kanal boşluklarını açık bırakacak şekilde havada dursun.
Ya şey ya, annelerin böyle buzluktan çıkarttığı akşam
bir arkadaş şey yapmış ya.
Kıymanın üzerine falan.
Hani su torbası var ya, soğuk suyu doldurmuş dizüstü bilgisayarın evet. Üstüne oturtmuş onu su soğutma diye.
Sanki daha önce böyle bir stand vardı biz bir programda
i̇şte bahsetmiştik.
İşte o standlarda
evet sert yüzey olursa yeterli ama fanman koyuyorlar bazen sıkıntı yaratabiliyor Taha. Bu seferki tabii bir işlemci soğutucusu bilgisayarımıza takacağımız Shite'nin. Şimdi yazılıştan bakıyorsunuz bu Shite diye okunuyor enteresan bir şekilde. Shite'nin Mugen Max CPU Cooler isminde bir soğutucusu. 6 tane ısı borusu var. 145 mm yüksekliği, 161 mm genişliğe sahip. Dar bir soğutucu olduğu için de birçok kasada sorun çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. 36 euro bir fiyatı var. Bana fiyatı çok avantajlı geldi. Evet. Ki Shite'nin daha öncesinde Ninja diye bir soğutucusu vardı. Belki hatırlar izleyenlerimiz. Dev gibi bir soğutucuydu. Bu soğutucunun ağırlığını hemen merak etmişsinizdir. Çünkü o ağır bir soğutucuydu. Bu 720 gramlık bir soğutucu. Bugünlerde bu bakır soğutucular filan, alüminyum soğutucular 1 kiloyu aşmaya başladılar. En azından hafif sayabileceğimiz bir soğutucuyla karşı karşıyayız.
Yani hele ki bir dizüstü bilgisayardan bahsediyorsak taşınabilir.
Yok, dizüstü bilgisayar için değil bu. Bu
değil
masaüstü
mi?
Bilgisayar için. Evet, ben dizüstü bilgisayardan girince kafam bulandı tabii.
Vallahi
biraz.
Bulandı.
Bir de orucun da etkisi var tabii ki doğal olarak. Olabilir böyle şeyler. Hemen bir ekran kartı haberine geçelim. Ekran kartı tarafında AMD'nin aslında grafik Cortex mimarili 280'leri, grafik Cortex mimarili yani 2.0'ını taşıyan 280'leri ne zaman çıkartacağı çok fazla merak ediliyordu. Biliyorsunuz şu an piyasadaki bu 280'ler, R9 280 ekran kartları aslında bir önceki neslin yeniden isimlendirilmiş haliler. İçlerine Tahiti GPU'su var. Tahiti Pro GPU'sunu taşıyorlar. Bu yüzden de bu işte Mantle'dan tam olarak yararlanamıyorlar. Birçok kişi bunun muzdaribi ve yeni nesil ekran kartlarının ne zaman geleceğini merak ediyor. Dedikodular gösteriyor ki Ağustos ayında AMD Tonga Yonga setini taşıyan 280'lerini duyuracak. Ve bu 280'lerin bir önceki 280'lere göre çok daha yüksek band genişliği sunacakları bellek tarafında ve daha hızlı çalışacakları dile getiriliyor. Ve grafik Cortex mimarisinde 2.0'ını destekleyecekler. Böylece Mantle destekli oyunlarda bir avantaj da yakalayacaksınız. Eğer şu sıralarda ekran kartı almayı planlıyorsanız bunun içinde 280 de varsa biraz bekleyin isterseniz. Bekleyin. Bu grafik kartı çıktıktan sonra 770-770 Ti ile arasındaki farklara bakalım, ona göre alın. Şimdi Nvidia ekran kartları AMD ekran kartlara göre biraz daha pahalılar ama şimdi mesela 770 ile 280'i yan yana koyduğumda ben 770 hala daha avantajlı. Çünkü sahip olduğu birçok teknoloji var. Zaten biliyorsunuz Shadow Play teknolojisiyle oyunları bile kaydederken frame düşmesi yaşamıyorsunuz. Nvidia'nın evet. Bu tarafta birçok sunduğu şey var kullanıcılara.
Ya yazılımsal olarak her çıkan oyunda da evet, aktif bir şekilde destek sunması da kesinlikle. Ben halen Wolfenstein'i adam akıllı oynayamadım.
AMD tarafında öyle bir sıkıntı var. Sürücü bekliyorsunuz sürekli olarak. Tabii ki uygun fiyatta oluyorlar. İşte ne derler, ucuz etin yanlısı derler ama yani. Pek uymuyor tabii ama ne yapalım artık, böyle bir durumda söz konusu grafik tarafında.
Evet, oyun dünyasından haberler arkadaşlar, Türkçe altyazılı, daha doğrusu Türkçe desteğiyle gelecek olan oyunların müjdesiyle başlamak istiyorum ben. Öncelikli olarak Sony PlayStation müdürü Mustafa Yiğit tarafından yapılmış olan çok güzel bir açıklama var. Biliyorsunuz daha önce Little Big Planet 3'ün Türkçe olarak geleceği duyurulmuştu. Şimdi de PlayStation 4'ün bence çıkış döneminde, özellikle bu son dönemde heyecanla beklenen oyunlar arasında yer alan The Order 1886 ve ben bu kesin Türkçe gelir demiştim, Bloodborne'de Türkçe olarak geleceği duyuruldu arkadaşlar. Her ikisi de Türkçe derken dublajlı mı olacak, altyazılı mı olacak net değil ama açıkçası ben Türkçe dublajlı olması taraftarı değilim bu oyunlarda özellikle. Uncharted da olabilir çünkü Uncharted mizahsen bir oyun ve gerçekten de Uncharted 3'te çok başarılı bir Türkçe dublaj işi çıkarmışlardı. Ama bu tarz oyunlarda ya koyu bir atmosfer olduğu için altyazılı olarak verilmesi hikayenin anlaşılmasında ve orijinalliğin bozulmamasında iyi bir rol oynar diye düşünüyorum.
Ya şimdi altyazı zaten şöyle bir etki yapıyor. Yani tabii ki Türkçe dublajlı olmasını ben isterim aslında. Ben Keyzone oynarken mesela Türkçe dublajcısını dinlediğimde ne kadar güzel yapmışlar dedim. Ben ilk İngilizce versiyonunu bitirdim. Hani evet. PSN Amerika'dan satın aldığım için. Sonrasında Türkçe versiyonunda oynama şansı buldum. Türkçesi çok iyiydi. Hatta bazı kaçırdığım yerleri de bak bundanmış ya falan. Nasıl anlamadık orayı falan dedim. Ama şey var. Yani Türkçe altyazılı bir oyun oynadığımda buna The Last of Us'a örnek verebilirim. Türkçe dublajlı mıydı, altyazılı mıydı beyin algılayamıyor böyle. Hatırladığın zaman o bütün her şeyi okuyorsun ya, denen her şeyi anlıyorsun ya. Sen de o etkiyi yaratıyor yani. Türkçe altyazılı olması da bence çok büyük bir eksiklik değil. Keşke tüm oyunlar Türkçe altyazılı olsa da
müthiş olur.
Dublaja yer vermeseler hani. Yani evet. Öyle bir seçenek sunsalar bize. Ara sıra dublajlı oyun mu görmek isterse yoksa bütün oyunları Türkçe altyazılı mı sunacağız diye.
Evet, katılıyorum sana bu noktada. Dediğim gibi mesela Nek Türkçe olarak çıkmıştı. Puppeteer daha önce Türkçe olarak çıkmıştı.
Güzeldi,
onlar
Türkçe.
Mükemmeldi.
Ben Nek'te şaşırdım. Nek çünkü yani tabiri caizse dandik bir oyun. Dandik oyunda profesyonel biraz seslendirmeyi görünce hayda dedim ya, oyundan daha değerli bir seslendirme var bu tarafta.
Yani biraz vasat bir oyundu. Yani çıkış oyunu olarak pek de ben de aradığımı bulamamıştım. Düşünce güzeldi ama oyun alanına güzel yansıtamamışlardı. Evet. Onu biraz daraltmışlardı. Her neyse. Tabii bazı arkadaşlar oyunlar pahalı olduktan sonra Türkçe olsa neye yarar?
Doğru da söylüyorlar. Aslında burada onu da bir dile getirmek lazım Tala. Şimdi Türkiye'de oyunlar 250 lirayı bulmuş herhalde.
Evet.
Ben uzun zamandır Türkiye'den oyun almadığım için. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Türkiye'den oyun almıyorsun, sonra da orijinali savunuyorsun diye. Yani çalmıyorum ikisinde de. İkisinde de gidip orijinal kullanıyorum. Bunda açıklamasını yapayım. İlla Türkiye'den almama gerek yok. Yani Lamborghini Türkiye'den almakla yurt dışından almak arasında fark yok. Ama çalmak iki yerde de suç, biliyorsunuz yani. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama Türkiye'deki oyunlar gerçekten pahalı ve ben bunun arkasında firmalarında bu doymak bilmeyen kar hırslarının olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir dengesizlik var. Mesela biz bir Phantom 2 Vision isimli bir uçan robotunu satın aldık. Amerika fiyatı 1200 dolar. Türkiye'de dövizden çevirdiğin zaman hadi 2500 lira olsun dövizden evet. Çevirdik. KDV'sini ekledin, yaptın, ettin falan filan bilmem ne derken hadi 3500 liraya, 3600 liraya Türkiye'de sat bunu. Yok arkadaş, adamlar 4000-5000 lira para istiyorlar. Böyle saçmalık mı olur yani?
Evet, yani
ve 1200 dolar bu bayi satış fiyatı falan değil. Yani mağazadan aldığım fiyat. Büyük ihtimal bunlara gelişti 1000 dolar filandır. Hadi yine çok iyimser gidiyorum. Yani 200 dolar indirim
olsun. Ya işte şöyle bir durum söz konusu maalesef. Yani üzücü olan taraf, şimdi bu insanlar belli bir çaba sarf ederek yani Türkçe olarak oyun sunuyorlar. 250 liradan satılıyor. Öteki tarafta bakıyorsun işte el altından piyasada nereden geldi bilinmeyen 100-150 liraya oyunlar var. Onda da Türkçe altyazı desteği oluyor zaten. Oradan alışveriş yapmış oluyor. Ha, tabii ki yine orijinal almış oluyor ama işte bu Sony Türkiye'nin çabalarını acaba boşa mı çıkartıyor falan diye
düşünüyorum.
Bence boşa
çıkartmıyordu. Türkçe altyazı varsa biliyorsun. Sony Türkiye'ye yazılıyor. Türkçe altyazılı oyunlar çünkü yurt dışına satılmıyorlar. Diye biliyorum ya. Gerçi yanlış da biliyorum.
Şey olabilir belki Avrupa versiyonunda tamamen tabii. Farklı dil seçenekleri
ya
olabilir.
Orada Sony Türkiye düşünsün bunu. Bence kullanıcı düşünmesin.
Ben esasen yani, şey istiyorum yani. Kutulu versiyonlardan ziyade dijital
Versiyonların Türkçe olması
daha,
değil mi?
Hem Türkçe olması hem de fiyatlarda uygunluk olması lazım. PSN daha halen bence biraz, PSN Türkiye'de o konuda birazcık sıkıntılar var.
Zaten işin garip tarafı arkadaşlar, PSN Türkiye'den satın alma yaptığınızda İngiltere PSN'e yazılıyormuş biliyorsunuz satış. Türkiye'ye yazılmıyormuş mesela.
O detayı bilmiyordum ben.
Evet, öyle garip bir olay varmış. Sadece kutulu oyunlar Sony Türkiye'ye yazılıyormuş. Ha, dijital... yani saçma sapan. Ya ben zaten kime yazıldığı tarafında değilim. Yani Sony Türkiye tarafına yazılıyor yazılmıyor. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Orijinal yazılımı kullanmak herkes için, sektörün gelişmesi için bir katkıdır arkadaşlar. Türkçe olsun olmasın beni çok ya işte... irdelemiyor konu ama insanın hakkını çalmak her zaman suç. Bu tarafta beni ilgilendiren kısım Türk kullanıcısına bu zulmün yapılması. Çünkü herkes yurt dışından satın almayı bilmiyor. Herkes PSN'i kullanmak istemiyor. Babasından oyun istiyor. Babası gidiyor markete 250-300 lira oyun. Bazen alabiliyor çocuğu kırılmasın diye. Kazık yemiş oluyor. Bildiğin kazıklanıyor yani.
Ya işte şey var. Burada şöyle bir şeyin içine düşüyoruz. Kısır döngünün içine düşüyoruz. Bir tarafta bu yani kayıt dışı olarak satılan oyunlar. Tamam orijinal ama kayıt dışı satılan oyunlardan dolayı oyun firmaları oyunların ne kadar satıldığını net olarak bilemedikleri için ya Türkçe desteği sunsak, indirime gitsek ne kadar etkili olur gibisinden bir çaba içine giremiyorlar herhalde diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bu yüzden dolayı da sürümden kazanmak için belki de. Ya ben şeyi hatırlıyorum, daha Xbox One, PlayStation 4 gelmeden GTA, sırf GTA olduğu için 230-240 liradan satılmaya başlandı ki o döneme kadar da bütün oyunlar 170-180 liraydı.
Tabii işin bir de firma tarafını dinlemek lazım. Belki de ekstra eğlence vergisi alınıyordur. Ben bilmiyorum hani oyunlarda ne tip vergiler var. Kültür Bakanlığı'ndan gidiyorlar, pul falan alıyorlar biliyorsun onlara.
Tabii bir sürü aşaması var yani.
Onayı monayı
var. Derecelendirmesi falan da var onun,
evet,
Türkiye'de.
Evet, ekstra olarak bir şey vardır. Devletin el atması lazım bu olaya bence.
Kesinlikle.
Hani madem biliyorsunuz oyun sektörünü büyüteceğiz diye de bir karar aldılar. Türkiye'yi de artık oyun üreten bir ülke haline getirmek istiyorlar. Çünkü çok büyük bir ekonomi. Bu ekonomide bir şekilde bizim de yer almamız lazım. Bacasız fabrika derler yazılım sektörüne biliyorsunuz. Oyunlar da artık milyar dolarlık pazarlara ulaştılar oyun sektörü. Yani bir günde milyar dolarlık satış yapan oyunlardan bahsediyoruz. Bizim hangi ürünümüz ürettiğimiz ülkede bir milyarlık satış yapmış yani. Uçuk bir şey rakam
i̇şte
olarak baktığında.
Bakalım yani.
Evet, devlet el atıp umarız bu kullanıcıların sesini dinler ama... Şimdi bizim devletin de hükümetlerin de uğraştığı o kadar abidik gubidik işler var ki kendi aralarında. Bu tip işlere girip ince ayar yaparlar mı? Bilmiyorum, inşallah yaparlar.
Yani bizim memleketin jeopolitik konumundan dolayı sadece böyle yazılımsal şeylere...
Ya arkadaş böyle... Amerika'da jeopolitik durumu diye bir şey yok. Adam 7-24 bu tarafta. Hem o işlerden uğraşıyor hem bu işlerden uğraşıyor. Bizim sadece aklımız başka yere gidiyor.
Adamlar ahtapot gibi ya.
Evet, yönlendirildiğimiz yer bence farklı insan olarak.
Olabilir. Evet, buradan diğer Türkçe haberlerine geçeyim arkadaşlar. Wasteland 2 için, ki Wasteland biliyorsunuz Kickstarter projesiyle birlikte eski Fallout yapımcısının Brian Fargo olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ismini, tarafından geliştirilen bir oyun. Aslında bakarsanız da Fallout serisinin böyle hani ruhani ilk oyunu diyebileceğimiz Wasteland'in devam oyunu olarak karşımıza çıkacaktı. Wasteland 2 için gönüllü olarak Türkçeleştirme projesini oyunun geliştiricisi In Exile Entertainment'a ulaşarak Orhan Emir Çiçek Mekik ve onun liderliğindeki arkadaşları resmi olarak Türkçe desteği yapmak istediklerini söylemişler ve yapımcı ekip de bunu kabul ediyor. Daha sonrasında Wasteland 2 de Türkçe olarak geleceği duyuruluyor.
Yani arkadaşlar gönüllü olarak mı?
Evet, gönüllü olarak Türkçeleştiriyorlar. Şöyle helal olsun bir de, bu oyun bir RPG oyunu. Yığınla muhabbet, sohbet geçiyordur. Bir sürü burada seçenek var. Yani yapılması gereken şeyler var ve hikaye senin seçimlerine göre değişiyor falan. Çok burada bir şey yığını var yani. Değiştirilmesi, çevirim yığını.
Valla ellerinden öpülecek arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Hakları da teslim edilmeyecek. Sonuçta oyunun sonunda 50 bin tane isim geçerken arada 2 tane isimleri yazacak yani.
Yani. Öyle o bile onları tatmin eder herhalde, bilmiyorum.
Ya müthiş bir şey. İşte insanlar yardımcı olma duygusu böyle bir şey,
evet,
yani.
Kesinlikle.
Sonuçta biz de yardımcı oluruz ama biz günün sonunda maaş alıyoruz.
Evet, tabii ki de. Yani ben de arkadaşları tebrik etmek istiyorum buradan. Yani emek isteyen, zaman isteyen,
evet,
bir şey.
Gerçekten.
Umarız ilerleyen dönemlerde, sonuçta ben de ilk incelemelerimi yazdığımda veya programlar yaptığımda falan herhangi bir şekilde ücret almıyordum. Daha sonra bir şekilde bölüm sonucu anlamına girerek
ben işte bunu... Ücret alma potansiyelim vardı, o heyecan vardı belki de.
İşte o, bunu artık işimiz haline getirdik. Evet. Umarım bu arkadaşlar da ilerleyen dönemlerde bu gönüllü olarak yaptıkları, hevesli olarak yaptıkları işleri bir iş haline getirebilirler. Hayatlarının bir parçası haline getirebilirler. İnsanlar emeklerini, sonuçta hayatlarını idame ettirmek zorunda oldukları için bir şekilde para kazanmak zorundalar evet, diye düşünüyorum.
Tamam, dediği de olay doğru. Ben de mesela donanım haberde başlamadan önce 11 yıl falan oldu bu süreç. Bir bloğum vardı. Yazıyordum orada. İnsanlara yardımcı oluyordum ama tamamen şeyden.
Tamam.
Havadan, keyiften yapıyordum yani. O şeyi seviyorsun. İnsanlar geliyor, senin bilgini alıyorlar, mutlu oluyorlar falan. Sen de o ben ne kadar biliyorum bu işi falan diye geziniyorsun.
Havası oluyor diyorsun.
Evet, onun havası oluyor ama bu arkadaşların yaptığı iş bence ondan da biraz yukarıda. Çünkü gerçekten çok fazla emek harcıyorlar ve ticari bir firmaya gönüllü olarak çalışmak garip bir duygu.
Evet, kesinlikle.
Yani kendi işleri değil sonuçta. Kendi oyunlarını Türkçe'ye çevirmiyorlar. Ticari olarak satılacak ve kar payı almayacaklar.
Evet, bir sonraki oyunumuzda arkadaşlar Türkçe olarak çıkacak olan, daha önce çıkmış da olan bir oyun kendisi. Testament of Sherlock Holmes isimli oyun arkadaşlar. Biliyorsunuz Sherlock Holmes'un bu macera tarzı, daha doğrusu cinayet çözme tarzındaki birazcık idare eder tadındaki oyunları vardır. Eğer Sherlock Holmes'u seviyorsanız, böyle gizemi seviyorsanız, sırlı olayları seviyorsanız, bu oyunda Türkçe olarak şu anda arkadaşlar yaması bulunmakta. Türkçe çeviri yerelleştirme grubu tarafından gerçekleştirilmiş bunun da çevirisi. Bayağı arkadaşlar bir dört koldan böyle farklı arkadaşlar sürekli olarak böyle bir Türkçeleştirme ve bu tarz oyunlarda olması benim çok hoşuma gitti yani. Hem Wasteland'deki hem de Testament of Sherlock Holmes'da olması benim çok hoşuma gitti.
Şimdi bu arkadaşların özellikle Türkçe çeviri ekibinin bir etkisi var oyun sektöründe de. Mesela Grand Theft Auto serisi çıktığında genelde Türkçe çevirisini bekler. Bir kesim oynamaz oyuna.
Tabii ki canım, yani sonuçta bazı insanlar hikayeyi tam olarak anlamak istiyorlar. Yani geçiştirmek istemiyorlar.
Yani ne yalan söyleyeyim, tamam, ben hikayeyi tam olarak anlasam bile hikaye kısmını. Arada onların o kadar esprili konuşmaları var ki ben kaçırıyorum çoğunu. Hani arabamı kullanayım, ona mı odaklanayım yani, dinlemeye falan filan derken. Alttan yazı bazen Türkçe versiyonunda yazarken bile kaçırdığı yer oluyor.
Evet, okuyamıyorsun. Fazla aksiyonlu olduğu
zaman. Çok uzun yani çünkü yazılar falan. Helal olsun diyoruz yani, insanlara katkıda bulunuyorlar. Aslında var ya, ben eminim yani şu konuda hükümet olarak bir atılım yapılsa, oyun firmalarına gidilip konuşulsa ya da bir kural getirilse, yani bu Türkiye'de satılacak oyunlarda Türkçe içerik olacak diye altyazı ekletir hepsi. Yani altyazı ekletme konusu özellikle dünyanın en basit şeyi diye düşünüyorum. Yani çünkü bazı arkadaşlar var biliyorsun, yabancı dizileri şak şak 24 saat içinde Türkçe altyazı ekleyip şey yapıyorlar.
12-13 saat.
Ücretsiz olarak yayınlıyorlar.
Ya şimdi burada senin dediğin şeye katılıyorum ben. Hükümetin belki bu şekilde
yani
bir girişim
olabilir. Hükümet derken yani burada AKP'de CHP'de demiyoruz. Türkiye devleti olarak
düşünüyorum.
Çünkü
söyleyince
insanlar böyle hemen partilere çekiyorlar.
Ya evet, yani parti olarak değil tabii, hükümet yani ve devlet olarak.
Devlet olarak. Türk devleti demek daha doğru. Şimdi hükümeti çok alıştık.
Böyle olunca da bazı arkadaşlar diyorlar ki ya arkadaşım devletin işi gücü yok. Oyun mu yani oyunlarla mı ilgilenecek diyoruz
devletin
ama.
Devletin işi bu zaten.
Şimdi
yönetmek yani.
Çok daha önce defalarca dile getirdik arkadaşlar, yani oyun sektörü ciddi anlamda çok büyük potansiyele sahip olan bir sektör haline geldi. Az önce Mesut'un da söylemiş olduğu gibi bu noktada dış ülkelerden stüdyoların ilgisini çekecek hareketlerde bulunursa, sadece Türkçe altyazı ekleme konusunda bir girişimde bulunma değil, buna göre de vergilendirmede iyileştirmeye gidilirse,
evet,
oyunların fiyatları da düzelirse, ya bugün Crytek geldi mesela, Riot Games var Türkiye'de, ertesi gün 2K gelir. Ne bileyim, Rockstar gelir.
Yani,
gerçi Rockstar gelmez.
Mesela devlet büyükleri şey gidiyorlar ama işte Google'ı ziyaret ediyorlar, Apple'ı evet, ziyaret ediyorlar. Bir de git oradan Electronic Arts'ı ziyaret et.
Evet, neden mi olmasın yani?
Oradan git THQ'ya git. THQ gerçi battı, ondan sonra başka bir şey oldu.
Olsun,
Sega'ya gez, Nintendo'yu gez. Eminim hepsi ellerinden gelen desteği vereceklerdi. Zaten bir heyecan olur. Düşünsene, bir devlet büyüğü gelmiş, ağırlıyorsun. Bir de diyor ki yani bir Türk altyazı ekle ya, ne olacak?
Evet, olabilir yani. Dediğim gibi bu tarz girişimlerde bence hiçbir sakınca yok. Oyun dünyası denildiği zaman da böyle küçümsenmesine halen. Bir de bu programı izleyip de küçümseyen arkadaşlar var. Ben şaşırıyorum yani. Oyun ve teknoloji programı sonuçta bu. Enteresan.
Ama onlar teknoloji kısmını izliyorlar.
Teknoloji evet, kısmını izliyorlar. Büyük ihtimalle evet, katılıyorum. Son haberimde Space Hulk Deathwing isimli first person shooter oyunundan arkadaşlar Warhammer evreninde geçecek. Warhammer evreni biliyorsunuz çok derin ve çok geniş bir hikaye sahip. Normalde tablet masaüstü oyun olarak çıkmıştı bu Monopoly tarzında.
Ya ben onun şeylerini hastayım, o tankları mankları satılıyor
Marine'ler
ya.
Falan mı?
Space Marine'ler falan alıyorsun böyle
masaüstü
oyunlarına. Evet, ufak ufak figürleri
efsane
var.
Onun zaten şeyleri efsane. Ya, tablet oyunu olduğu
oynama,
için.
Oyna yani ondan direkt.
Tablet oyunu olduğu için evet, o figürler çok meşhurdur zaten. Ondan sonra RPG oyunu çıktı, şu çıktı, bu çıktı. En son bir third person shooter oyunu çıkmıştı. Space Marine diye. Şimdi bir de shooter oyunun deriyorlar bakalım. Unreal Engine 4 motoruyla geliştirecek oyun arkadaşlar. 2015 yılı içerisinde yeni nesil konsollara ve PC'ye gelecek. Ben heyecanla bekliyorum Warhammer evrenini yakından takip eden birisi olarak.
Evet, teknoloji dünyasında özellikle SSD'ler kısmında güzel bir gelişme oldu. Samsung 850 Pro serisi isminde ilk dünyanın ilk yani 3 boyutlu Winan teknolojisini kullanan SSD'lerini tanıttı. 3 boyutlu teknoloji dediğimizde biliyorsunuz silikonlar hani çok bir düzlem üstüne, ince bir tabak üstüne diziliyorlar yan yana ve bu şekilde işte veri depolayabiliyorlar, işlem yapabiliyorlar, mikro işlemciye dönüşüyorlar vesaire vesaire. 3 boyutlu teknolojide üst üste katmanlar halinde. 3 boyutlu olarak dizildikleri için üste doğru da bir katmanlar var. Dereler üste doğru da gidebiliyorlar ve daha az alanda daha çok iş yapılabiliyor. Şimdi düşünebilirsiniz, daha az alanda daha fazla silikon depolanabildiğine göre büyük ihtimalle depolama alanında artış olacaktır. Evet, depolama alanında bir artış var. Daha az alanda daha fazla silikon sığdırılabildiği için ama transistör sığdırılabildiği için. Burada asıl önemli konu SSD'nin ömrü az. Yani SSD'nin hala da mekanik disklere göre en büyük dezavantajları, SSD'lerde hücrelere veri yazma ömrü olarak karşılaştırma yaparsak ve çok fazla veri yazarsak SSD'ler ölüyorlar. Bildiğin ölüyor. Ve verilerini kaybedebiliyorsun. Ben iki tane SSD'yi bugüne kadar yok ettim. Yani SSD'nin çıkış tarihine bakarsan aslında çok kısa bir süreçte iki tane SSD bilgilerle beraber buhar olup gittiler.
Kurtaramadım.
Kurtaramadım. Öyle bir sıkıntım oldu. Yani SSD'nin ömrü açısından çok büyük bir gelişme sunacak bir 3 boyutlu NAND teknolojisi. Bir SSD'ye 8 petabayt bilgi yazmayı başarmışlar. 8 petabayta kadar dayandırabilmişler ki. Bu daha uzun ömürlü olacak. Bir veri. Yani evet, bir kullanıcının belki de çok uzun süre o bilgisayara, o donanımı kullanırken hiçbir zaman ulaşamayacağı bir veri. Böylece SSD'lerdeki büyük ihtimal ömür sıkıntısı da önümüzdeki senelerden itibaren bitmiş olacak. Fiyatların da ucuzlayacağı konuşuluyor. Samsung'u buradan tebrik ediyoruz. Telefon kısmında plastik telefonlarla belki kullanıcıları biraz üzüyor ama adamlar yani teknoloji geliştirmeye devam ediyorlar.
Bu evet. Teknoloji üstelik farklı firmalara, farklı SSD geliştiricilerine de belki
yaparlar. Lisanslarla belki eğer hani patenti onlara aitse, bilemiyorum tabii ki. Bir diğer haberim de aslında, diyoruz ya masaüstü bilgisayar pazarı küçülüyor vesaire falan diye, ama Asus'la Gigabyte'ın toplamda yaptıkları yani bu 2014'ün 3. çeyreğine kadar toplamda yaptıkları anakart satışı 6 milyona ulaşmış.
Dünya genelinde.
Aslında yani iyi rakamlarda da satılıyor. Kötü değil, sadece iki firmanın satışı bu. Ve 6 milyon adetin de artarak devam edeceği konuşuluyormuş 4. çeyrekte. Özellikle Pentium G 3258 modeline inanılmaz ümit bağlanmış durumda. Sadece bu yonganın işlemcinin 1 milyondan fazla satacağı konuşuluyormuş. Çünkü 80 dolarlık fiyatıyla yüksek performans vaat ediyormuş. Fiyatına göre yüksek performansı var. Aynı zamanda uyumlu olduğu anakartlar olarak da H87, B85, H81 yongalarını taşıyan anakartlarda da çalışabilecek olması, özellikle bu yongaları taşıyan anakart satışlarını da arttıracağını beklentisini doğurmuş Asus ve Gigabyte'da. Sadece iki firmanın satışına bakarsak eğer, hala karlı bir sektör, hala daha yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ve bilmiyorum yani, biz teknoloji bir yerlerde kaçırdık ama sattıkları rakamlar gerçekten çok fazla. 6 milyon, 7 milyon hani sadece anakart üretip satıyor. Anakart kısmında bu firmaları biliyorsun, bir sürü şey üretip satıyorlar. Keşke bizlerden de böyle milyar dolarlık cirolara ulaşan, milyar dolarlık satışlar yapan firmalar çıksa diyoruz. Bunları okudukça, gördükçe insanın içi gidiyor yani.
Yani zamanında yapılmış olan yatırımlar veya işte insana yapılmış olan yatırımların bir şeyi aslında bu.
Evet, geri dönüşü gerçekten o konuda da bir avantaj sağlamış firmaya.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar, Dead Island evreninin genişletilmesini sağlayacak bir oyun duyurusuyla karşınızda olacağım. Escape Dead Island isimli oyun PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için duyuruldu. Ancak daha önce Dead Island oyunlarını biliyorsunuz, co-op tabanlı oyunlardır ve eğlenceye yöneliktir. Zombileri pataküde döve döve ilerlersiniz. Karakterinizi de hafiften kişiselleştirirsiniz ve bu şekilde ilerlersiniz. Ancak Escape Dead Island'da tamamen farklı bir çehre var. Oyun gizlilik temelli üzerine oturtulmuş. Zombilerden gizlenerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Haliyle karakteriniz daha ölmeye açık, daha böyle kendini savunma konusunda zayıf karakter olarak betimlenmiş. Yani Dead Island daha önce, şimdi en son olarak bir de şey çıktı. Epidemic diye MOBA'sı çıktı. Hali hazırda bir açık beta'da olması lazım veya kapalı beta'da. Tam olarak hatırlamıyorum ama Dead Island zaten ilk çıktığında bayağı iyi satmıştı. Ardından gelen ek paketi de, yani aslında Riptide ek paket tadında bir oyundu ki zaten fiyatı da şeydi, düşüktü tam oyun fiyatından. Ardından MOBA'sı geldi. Şimdi böyle gizlilik temalı bir oyunu da geliyor. Anlaşılan o ki yani yayıncı ve yapımcı firma Dead Island markasına güveniyorlar. Satış rakamlarından evet, memnunlar ve bunu daha fazla yayarak farklı farklı türde oyunlarla karşımıza çıkacaklar.
İzleyenlerimiz oynuyor mu merak ediyorum. Benim çok bulaştığım oyunlardan bir tanesi değildi. Hani ben uzun süre oynamadım oyunu açıkçası. Eğer hani siz de oynuyorsanız, yeni oyunu nasıl bekliyorsunuz yazarsanız seviniriz.
Ayrıca yani third person shooter tadında olacağı, cel shaded grafiklerle de benim böyle betimlenmiş olması da İşin ayrıca güzel taraflarından bir tanesi. Bir ilginç haberim daha var. Bu da yine bir Türk firma tarafından. Code Mod 10 isimli bir yazılım firması, Türk firması arkadaşlar. Aslına bakarsanız YouTube'da arattığınızda böyle birkaç tane daha farklı oyunlar olduğunu göreceksiniz. Son yaptıkları oyun Aksiyon Yıldızı isimli Oculus Rift ve Kinect teknolojilerini kullanarak oluşturulmuş mini bir oyun. Binada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, ya yüksek, daha doğrusu gökdelen diyelim biz buna. İki gökdelen arasına bir tahta konulmuş ve bu tahta üzerinden aşağıya düşmeden yürümeye çalışıyorsunuz. Normal yere de böyle bir şerit çizmişler ve farklı oyunculara bunu denetmişler. Daha doğrusu oradaki insanlara, sinema salonundaki insanlara denetmişler. Gerçekten hoş bir çalışma olmuş. Böyle acaba minik minik indirilebilir oyun olarak bu tarz yapımlar mesela Xbox Live Arcade'de falan sunulabilir mi? PSN'e
sunulabilir mi bilmiyorum da şimdi işin garip tarafı ne biliyor musun? Oculus Rift ile ilgili benim de bir haberim var ama bu kadar haber yapıyoruz. Cihaz daha satılmıyor son tüketiciye. Yani hala evet. Developer aşamasında.
100 bin kişiye aktarılmış ama bu son kullanıcı değil mi? Normal o zaman değil, Kickstarter evet. Projesindeki.
Yok hayır, hala da developer kitleri satıyorlar.
Vay be.
Yani... Son nihai sürüm değil ve altında açıklaması var, bu developer kittir. Hani çok fazla şey beklemeyin diye. İnanılmaz bir proje büyük ihtimalle. Çıktığında marketlerde herkesin gidip ulaşabilir hale geldiğinde cep telefonu gibi milyonlarca satan bir cihazdan bahsediyor olacağız bu tarafta.
Yani kesinlikle.
Çünkü ben de şey düşünüyorum, hani monitör olarak onu kullanabilirim. Tak kafana sadece monitör olarak dev bir monitöre bakıyorum.
Kişisel monitör. Kullan.
Evet, kişisel monitörün oluyor. Aynen, eğlenceli olabilir. Hatta bir arkadaşın fantazisi vardı. Gerçekten bana da çok mantıklı geldi. Şimdi biz 3-4 monitör kullanıyoruz ya video işlerken falan. Hani şöyle bakıyoruz, bu tarafta bir şeyimiz var işte, oradan alıp buraya taşıyoruz videoları falan. Oculus Rift'i tak diyor. İstersen 6 tane monitörmüş gibi sana monitör oluştursun sana. Kafanı çevir, monitörlere bak diyor. Aslında yani, düşündüğün zaman mantık kesinlikle. Olarak. Gerçekten o teknolojinin ardında yatan hani potansiyel çok fazla.
Sadece oyunlarda değil de iş sektöründe.
Tabii iş sektöründe yani kafana tak 50 insan. Tane monitör masanda olacağını, hiçbir monitör masanda olmasın.
Ya şeyde bile kullanmışlardı biliyorsunuz, silah sanayinde, Norveç'te tankların içinde askerler
evet,
360
yani
derece görsün
mesela. Çok yüksek
diye.
Ben de merakla bekliyorum. Umarım bir an evvel çıkar ve nihai sürüm pazara ulaştıktan sonra milyon satış rakamına da ulaşınca büyük ihtimalle geliştiriciler zaten ona uygulama yağdıracaklardır. İnanılmaz şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Bir haberim de zaten Oculus Rift ile ilgili. Şimdi Intel'in bir yarışması var ve giyilebilir teknolojiler üstüne. Polonyalı bir ekip de oldukça farklı bir açıdan yaklaşmış giyilebilir teknolojilere ve gerçek hayatta kendimizi üçüncü görüş açısından görmemizi sağlayan bir cihaz geliştirmişler Oculus Rift ile destekli.
Beyin nasıl algılıyor o olayı
vallahi
ben anlamadım.
Valla fantastik. Oculus Rift'i giydiğiniz anda kendinizi üçüncü görüş açısından görüyorsunuz ve hareketlerinizi Grand Theft Auto karakteri gibi gerçek dünyada idame ettiriyorsunuz. Ya arka taraf iki tane GoPro koymuşlar. Sen kafanı çevirdin mi onlar da dönüyorlar sopanın üstündeki GoPro'lar.
Peki arkadaş akıcı bir şekilde hareket edebiliyor mu?
Valla görünen o ki arabadan adam bile indiriyor. Videonun sonunda öyle bir de sürpriz yapmışlar. Arabayı alıp kaçıyor ondan sonra. Grand Theft Auto misali.
Çünkü daha önce konuşmuştuk. Oculus Rift'te biliyorsun beyin hareketleri ve senin ellerin
evet.
Oyun alanında olmadığı için sağa sola dönüşlerde aslında böyle bir beyin ne oluyor ya falan moduna giriyordu ama burada bir de dışarıdan kendini görüyor olmak
fantastik
işi tamamen fantastik bir boyuta taşıyor. Acaba diyorum kendi kendime bazı insanlar şaşırabilir mi ya ne oluyoruz nereye gidiyoruz
ya
falan.
Bence işte. Çok farklı bir deneyim olur. Açıkçası ben denemek isterdim. Hani kendini tabii görüyorsun farklı bir yerden bakıyorsun ama sanki böyle hani ölmüş de dışarıdan izliyormuşsun derler ya. Aynen o şekilde.
Ruh modunda.
Gerçekten farklı bir deneyim sunabilir. Belki ileride şöyle bir şey yapacaklar Tala. Hani bu Resident Evil tarzında sabit kamera açılı. Resident Evil 2'de özellikle sabit kamera açısı vardı.
Aa, tabii
sen
canım.
Binanın içinde ilerliyordun.
Tabii tabii.
Düşünsene özel bir mekan oluşturulmuş. Sabit kamera açıları var. Sen odadan odaya geçtikçe kamera açısı değişiyor.
Ne korku oyunu olur var ya.
Korku oyunu.
Korku etkileşimli evet. Korku nasıl diyeyim ona eğlencesi. Ona güzel
çılgın
bir şey yapılabilir.
Çılgın bir şey olur herhalde değil mi? Evet. Bir de orada aktörler olacak sana dokunacaklar falan zombi gibi.
Tabii canım bu şey
çılgın
işte.
Bir şey
korku tünelinin şey versiyonu. Evet, etkileşimli versiyonu interaktif olur. Versiyonu.
Belki yapılabilir. Bir diğer haberim de. Gerçekten yani beni çok şaşırttı böyle bir teknolojinin direkt hayata geçmesi. Çok fazla haberini yapıyorduk ama hepsi üniversitelerin beta aşamasındaki, deneme aşamasındaki cihazlarıydı. Felçli hastalara giydirilebilen bir tam olarak okunuşunu söyleyeyim. Exoskeleton.
Yani şeyde de vardı ya, Metal Gear Solid'de de vardı işte evet. Exoskeleton.
Yani dış bir gövde desteği, dış ne diyeyim iskelet diyelim sizlere, robotik iskelet. FDA onayı almış durumda Amerika'da. Amerika'daki FDA şöyle bir şey. Bizde biliyorsunuz bir Tarım İşleri Bakanlığı var. Köy ve Tarım İşleri Bakanlığı diye mi geçiyordu o? Bir de Sağlık Bakanlığı var. Bazı ilaçlar Tarım İşleri Bakanlığı'ndan onay aldık deyip çıkıyorlar. Sanki Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış gibi ama alakası yok yani. Sağlığınıza uygun olup olmadığı konusunda pek bir şey içermiyor onay. FDA dediğimiz kurum da her ikisinin birleşmiş hali. Yani FDA'den onay aldıysan gerçek anlamda bir sağlık cihazı olduğunu söyleyebiliyorsun bu cihazın. Amerika için en azından. $70,000 satılacakmış ve felçli hastaların yürümesini sağlıyor. Tamam koltuk değnekleri yürüyorlar şu an ama çok beğendim. En azından sosyal hayata katılabiliyorlar. Sadece tekerlekli sandalyeye mahkum değiller artık.
Ya şey diyeceğim, ben gelecekte bunun olacağını öngörüyorum ama egzoskeletonlar daha fazla böyle geliştirildiğinde çok yaşlı insanların böyle çok ağır malzemeleri rahat bir şekilde kaldırabilecekleri.
Tabii gündelik hayatlarını çok daha rahat yapabildiklerini göreceğiz.
Bayağı bildiğin böyle şey falan yapacaklar. Sandık mandık falan kaldırabilecekler.
Tabii tabii, yani müthiş bir şey. Senin de gücünü arttıracak. 20 kiloluk bir ekipmanmış bu. Sırt çantasıyla beraber üstünüze giyiyorsunuz ve yürümenizi sağlıyor. Büyük ihtimalle hani bu tip bir böyle sıkıntısı olan kardeşlerimiz heyecanla bakmışlardır ama 70 bin dolarlık fiyatı tabii ki herkesin erişebileceği seviyede değil.
Yine zenginleri sevindirdi.
Ya zaten ilk çıkan cihazlar genelde öyle oluyor. Umarız ileride seri üretime geçer. Büyük ihtimal zenginler dışarıdan görünmeyen, belli bile olmayan şeylerle koşarken en azından ucuza alan arkadaşlarımız da koltuk denekleri plastik yürümeye versiyonu başlarlar. Biraz öyle oluyor. Yani
din versiyonu diyorsun.
Zaten öyle bir şey ki, garip bir şey. Paranın gücü, zenginliğin gücü olarak baktığınız zaman orta çağdan beri zenginler rahat yaşıyorlar ve keyifle yaşıyorlar yani.
Şey de var
i̇şte
yani.
Köleleri var, bilmem nesi var, adam atına biniyor geziyor böyle lord olmuş
sağlık
falan.
Sağlık sektöründe de maalesef öyle ama.
Tabii. Yani. Hatta bir olay vardı Hindistan'da. Eğer ilaçlar çok pahalıysa yurt dışındaki ilaçların kopyasını yapmak ücretsiz yani, evet, yasal. Bir ilaç firmasının açıklaması vardı. Biz bu ilacı parası olan zengin insanlar için geliştirdik, kanser ilacını.
Evet,
hani
öyle
bu
bir şey
şekilde yapılması
sanki
gerçekten kötü bir şey falan filan tarzında bir lafı var böyle. Adamların zaten zihniyeti
tabii canım
orada ortada. Sonuç olarak hepsi için Ar-Ge çalışması yapıyor. Hepsi için bir maliyet var. Tamam, doğru, onlar da çalışıyorlar ama bir insancıl bir limiti de olması lazım. Yani kaymağını al da ne bileyim.
Yani insancıl limiti yok maalesef ya.
Evet.
Ben FDA ile ilgili böyle bir makale okumuştum bir yerde. Zamanında bu AIDS hastalarıyla ilgili bir çalışmada bayağı bir böyle bir aslında kataküllü işler yapmışlar. Bazı
yapmışlardır ya, zaten işin içinde siyaset varsa ki Amerika'da fark etmiyor, Hindistan'da fark
tabii
etmiyor,
canım.
Pakistan'da fark etmiyor
kesinlikle
bunda. Çok uç noktada örnekler verdim, birbirlerine zıt örnekler ama.
Farklı kıtalardan örneklerle şenlendirdim.
Rüşvet denen şey her yerde var arkadaşlar. Bu doğru.
Evet, buradan futbol oyunlarına geçiş yapalım. FIFA 15 ve PES 2015 yeni sezon öncesinde kartlarını gösteriyorlar. Kozlarını gösteriyorlar. Oyuncularının aklını çelmeye çalışıyorlar diyeceğim ama zaten FIFA 15 sanırım pek çok futbol oyuncusunun aklını son 4-5 sezondur çeliyor sürekli olarak. PES 2015'in burada çelmeye çalışması lazım, başarması lazım. Şimdi öncelikli olarak FIFA 15'ten bahsedeceğim. FIFA 15 yeni bir video gösterdi arkadaşlar. Tamamen oyun alanında görsel olarak teknolojinin hangi raddeye ulaştığını gösteren bir videoydu bu. Futbolcuların saçlarından, kıllarından, tüylerinden başlıyorlar. Yerdeki çimlerde, mesela yağmurlu bir maçtaysa çimlerden sıçrayan bu futbolcuların hareketlerine göre sular, efendime söyleyeyim direğe vuran topun direğe vurmasıyla birlikte o direğin sallanması, korner şeyine de direğine de bir fizik vermişler. Top geldiği zaman böyle
sallanıyor. Yok ben diyorum ya, artık uğraşacak bir şey kalmadı adamların, evet, yani maç olayı olarak.
Zaten şey gerçekten çok başarılı buldum, taraftarları. Artık orayı da adam etmişler
yani
diyebiliriz.
Taraftara direğe yoğunlaşmışlar artık.
Adamlar taraftara da direğe yoğunlaşmışlar, dediğim gibi katılıyorum. Şimdi şey de çok güzel olmuş bu arada. Futbolcuları çok daha gerçekçi hale getirmişler. Yani yüzlerindeki benleriydi, izleriydi, onları betimleyecek öğelerin hepsini çok net biçimde oyun alanına aktarmışlar. Zaten hali hazırda FIFA serisinin oynanış dinamikleri başarılı. Üzerine bu gibi enstantaneler de eklenince sanırım FIFA 15 bu sene yine liderliğe oynayacak diye düşünüyorum ben. Ardından PES 2015'ten de bir duyuru geldi. Hem şu anda mevcut olarak arkadaşlar PlayStation 4 ve Xbox One kesin olarak çıkışını yapacağı platformlar olmuş. Diğer platformlar olarak gösterilen platformlar da var ama büyük ihtimalle PES serisi PS Vita'ya da çıkar. PlayStation 2 hariç, evet, hemen hemen bütün platformlara çıkabilir. Belki Wii U'ya çıkmayabilir. Zannetmiyorum, Konami Japon firması olduğu için destek verebilir diye düşünüyorum. Onun dışında PES serisinin en çok sevilen modlarından birisi olan Master League online arenaya taşınacakmış ve online maçlarda yapabilecekmişiz. Böyle bir enteresan özelliği var. Ve bu online arenada parayla satılacak bazı ürünler olacakmış. FIFA'da da vardı aslında. Bu birazcık oradan nemalanmaya çalışmışlar. Kontroller konusunda şut çekmemizde daha sınırsız çeşitlilik demişler ama yani daha sınırsız çeşitlilik de nasıl oluyor bilmiyoruz. Oynayıp göreceğiz. Birebir mücadeleler ve pas sisteminde de yeniliğe gittiklerini söylüyor yapımcı ekip. Ayrıca
zaten her zamanki gibi yeni bir grafik motoru, yeni bir oyun motoruyla, evet, oynadı. Her sene yeni bir oyun motoru.
Full Pitch AI sistemi diye bir sistem getirilmiş. Bu sistemde arkadaşlar sadece sizin ekranda görmüş olduğunuz sahadaki hareketlilik değil de onun dışındaki kalan bölümlerde de gerçekçi hareketler olacağı söyleniyor. Bunu da büyük ihtimalle böyle maçın özetini izlerken sizin bölümünüze odaklanmamış kamera bölümlerine geçtiğinde görebileceksinizdir diye düşünüyorum. Daha gerçekçi bir oyun denilmiş yine. Binden fazla futbolcunun oyundaki modellemeleri, FIFA'da bahsetmiş olduğumuz bu özellikleri PES'te de görebileceğimizi, animasyonların yenilendiği söylemişler. PES ID Balance of Play sisteminde de sürekli olarak takımların güncelleneceği, tabii bu takımlar lisanslı mı olacak biliyorsun PES'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Lisanslı mı olacak, lisanssız mı olacak bilmiyoruz ama artık güncelleme süreçleri de hangi zaman dilimi aralığında olacak onu da belirtmemişler ama sürekli olarak takımların güç dengelerini gerçek hayattaki performanslarına göre güncelleyeceklerini söylemişler. Son olarak da bir not düşmüşler. Bir PlayStation 4 klasiği 1080p 60 FPS'de çalışacakmış PES 2015.
Evet, garip olan şey şimdi sağ dışındaki yapay zekaya odaklanmışlar. Yani o ekranın görünenin dışındaki yapay zekaya odaklanmışlar ama mesela FIFA 15'te bireysel olarak artık bir moral seviyesi olacağı ve mesela bir kullanıcıya pas istediği zaman çok fazla pas atmadığında futbolcuya artık küsüp oraya doğru koşmayacağı da söyleniyor. Yani bu seviyeye ulaştıktan sonra FIFA sen niye ekrana dışına odaklanıyorsun? Sen ilk önce bir ekrana odaklan. Sen ekrandaki işi hallet. Boş ver arkadaki adam ne yapıyor zaten çok önemsemiyorsun. Sen hiç bir futbol müsabakasında gördün mü? Yani topu alan kullanıcıyı mı özetle gösterirler? Arkada Ali Veli ne yapıyordu top yokken onu mu gösterirler?
Yani çok egzantrik bir şey yaparsa ancak gösterirler.
Takla makla atar arkadaşına yumruk atar ısırır falan ancak onu gösterirler yani. Bunları da görecek miyiz hep beraber? Göreceğiz oyun çıkar çıkmaz.
Evet, bundan sonra bir diğer haberim de Lindsay Lohan'la ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce GTA 5'e dava açtığını söylemiştik ama o zamanlar dava açılmamış herhalde. Bu bir söylentiymiş, bir hazırlıkmış. Şu anda ciddi anlamda bir Lindsay Lohan tarafından Take-Two'ya dava açılmış durumda GTA 5 yüzünden. Lindsay Lohan biliyorsunuz Amerika'nın ünlü böyle şımarık aktrislerinden birisi diyelim. Kendisine benzetildiğini düşündüğü bir karakterden dolayı GTA 5'e ve Take-Two'ya yayıncı firmaya dava açmıştı. Baktığımız zaman sadece yüz benzerliği değil ses olarak da kendisine benzediği ve kendisinin de daha önce kalmış olduğu Hollywood'da bulunan Chateau Marmont isimli otelin de kalmıştı herhalde bu. Ona benzer bir otelde kalıyormuş oradaki karakterde. Ondan yola çıkarak böyle bir dava açmış. Bakalım yani dava nasıl sonuçlanacak? Dava kazanılırsa Lindsay Lohan ne kadar para alacak?
Hepsini göreceğiz. Büyük. Bundan sonraki oyunları etkiler ama. Zaten Grand Theft Auto'nun her oyununda böyle bir şey oluyor biliyorsun. Bir kadın kendini mutlaka birine benzetiyor.
Benzetiyor ama şöyle de bir şey var zaten. GTA dediğimiz oyun Amerikan popüler kültürüne yapılan göndermeleriyle de tanınır. Haliyle Lindsay Lohan'dan sonra bakalım başka kimi hedefleyecekler.
Evet doğru, bir de öyle bir şey var. Şimdi mobil cihazlarda, akıllı cihazlarda en büyük sıkıntımız biliyorsunuz şarj sorunu. Şimdi daha falan yürüdüğünüz zaman, çıktığınız zaman daha da büyüyor bu sorun. Çünkü tamam yanına batarya alabilirsin, bir şeyler alabilirsin, güneş paneli alabilirsin
bir yere kadar.
Bir yere kadar yani. Bir firma, Kickstarter projesi bu. Şimdi Kickstarter projelerine artık çok fazla yer vermek istemiyorum. Çünkü çok geek projeler de var. Ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu, çıkıyor mu, çıkmıyor mu piyasaya onları da bilmiyoruz ama bu proje gerçekten bana çok mantıklı geldiği için burada yer alıyor. Gokin Pack ismindeki bu cihaz sırt çantana koyuyorsun. Alttan iki delikten iplerini çıkartıyorsun. Özel çantası var tabii bu cihazın. Ayakkabılarına bağlıyorsun. Sen yürürken o iplerin çekilmesiyle beraber içeride döndürüyor bir tane bobini ve elektrik üretiyor.
Tamam işte
elektrik oldukça fazla çünkü biz yürürken 10 ile 14 watt arası bir enerji üretiyormuşuz. Ve bu da eğer bu cihazda 5 dakika bir cep telefonunu şarj ederseniz ortalama 10 ile 25 dakika arası bir konuşma süresi sağlıyormuş sizlere cep telefonlarında. Tabii modele göre değişir diyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Mantık olarak da çok basit. Yani gerçekten çıkartıyorsun, yani, bağlıyorsun ayağını zırt zırt zırt yürürken sen.
Programdan önce konuşmuştuk bu bisikletlerin farları vardır ya dinamo.
Evet aynen mantığa benzer bir şey. Hatta bunu bisiklet sürerken de kullanabilirsiniz ama tabii orada bir teker var dönen. Onda daha farklı teknolojiler yer alabilir. $295 çantasıyla beraber bir fiyatı var. Fiyatı biraz pahalı. Yani ama 295 dolar. Amerika'da olduğum düşünüldüğünde gerçi sürekli şarj ediyor ama farklı çözümler olabilir mi diye düşündüm. Hani daha büyük bir USB batarya mı alsam? Çünkü bu da ağır bir cihaz. Büyük bir cihaz sonuçta.
Her ama yerde taşıyıp takabileceksiniz.
Evet, uzun süre dağda bayırda gezecekseniz sizin için yararlı olabilir. Üstünde bir tane USB portu var çünkü. USB portundan şarj olabilen her türlü cihazı şarj edebiliyorsunuz. Avantajlı. Bir diğer garip haberim. Kısa kısa bunları geçmek istiyorum. Tişört üzerine Tetris Bir amca oturmuş, uğraşmış ve bu hani ışıklı tişörtler var ya, bunu bir adım ileri götürmüş ve Tetris oyunu çalıştırabilen bir tişört yapmış kendini. Üzerinde 128 tane LED var. 4 tane pille çalışıyor. Ve 3 boyutlu yazıcı kullanarak biraz kişiselleştirmiş bu tişörtü. Yalnız pilleri soktuğu yer çok hoşuma gitmedi Talha. Orada bir sıkıntı yaşayabilir amca ileride.
Tam sınırsız enerji.
Patlayabilen piller var biliyorsun.
Yok abi, yani ben öyle bir şeyi hayatta bilmiyorum yani, Tetris oynamak için.
Oraya sanmam diyorsun değil mi?
Yok abi.
Yani tişörtte Tetris enteresan bir şey olmuş. Bilmiyorum, belki partilerde falan kızlar üstünüze gelir oynar ama hani Apache'ler gelirse daha pis bir durum. Yani sen böyle duruyorsun, amcalar gelmişler oynuyorlar.
Hayır mesela bunun pili bitti diyelim. Değiştirme esnasında yani topun
evet,
içerisinde.
Evet, oradan böyle bir sıkıntı. Çıkartıp değil mi, değişik yani bir şey olabilir. Böyle bir cihaz düşünmüş. Henüz daha çok fazla detayını açıklamadığı için bilinmiyor ama bu tişörtler yıkanabiliyor biliyorsunuzdur. Üzerlerinden söküyorsunuz o teşhizatını, sokuyorsunuz, yıkanıyor. Ter kokusu falan gittikten sonra Tetris'e devam ediyorsunuz.
Tetris'e devam ediyoruz.
Bir diğer haberim de internet hızları ile ilgili. Akamai diye biliyorsunuz, yani uluslararası anlamda çalışan bir data center kuruluşu var. İnanılmaz fazladır. Zaten AMD'den falan bir dosya çekeceğiniz zaman ya da Facebook'tan bir resime baktığınız zaman Akamai'nin sunucularından geldiğini, merkezinden geldiğini görürsünüz. Her yerde merkezleri vardır, data center'ları vardır. Sizin bilginizi dağıtır tüm dünyaya ve böylece dünyanın her yerindeki insanlar hızlı bir şekilde bu verilere ulaşabilirler. Uluslararası anlamda kullanılan çok büyük bir kuruluş. Bir analiz yapmış ve dünyadaki internet hızlarının son bir yıllık bazda %24 artış gösterdiğini kaydetmiş. Şimdi ortalama hızları da vermiş ülkelere göre. Ortalama hızlara baktığımızda garip bir durum var. Şimdi bizim Türk insanında şöyle bir olay var. Zannediyorlar ki Türkiye sınırının dışına çıktığın zaman 1000 megabit internet cep telefonunda. Tamam mı? Yani evinde falan da değil.
Hoş geldin
deyip. Fiberi sokmuşlar böyle, fiberle geziyorsun tamam mı? Öyle zannediyorlar.
Hoş geldin deyip kürekle
evet.
Atıyorlar
üstüne. Sınır yok, bunlar yok. İnsanlar data center gibi bilgi transferi diyor falan diye düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Özellikle bizim gibi yurt dışına çok fazla gidip geliyorsanız internetin ne kadar sefil olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Avrupa'da internet tam rezalet. Yani tamam, bazı bölgelerde iyi olabilir. Ev kullanıcılarına hizmet veriliyor olabilir ama bizim gittiğimiz bölgelerde hep sıkıntı yaşıyorsunuz. Bizim ülkemiz gerçekten özellikle şu Wi-Fi internet kullanımı, gittiğin yerde bir şekilde internete bağlanabilme konusunda çok daha iyi durumda.
İnternet onun altını cenneti.
Çizeyim, evet. Bir de İngiltere o konuda benim en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. İngiltere'de internet konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi ortalamaları vereyim, neden böyle dediğimi anlayacaksınız. Şimdi dünyanın en hızlı ülkesi internette ortalama olarak hız sunabilen Güney Kore varmış ve 23 megabit per second hız sunuyormuş. Yani toplamda Akamai sunucularına ulaşan kullanıcıların Güney Kore'de ulaşabildikleri ortalaması 23.6 megabit per second'mış. Hemen ardından Japonya geliyormuş. Güney Kore'ye göre çok daha geride. Çünkü 14.6 megabit per second'da.
Vay be.
Evet, bu da önemli bir veri. 4K video izleyebilmeniz için de internette sıkıştırılmış hani işte giriş seviyesi kaliteli bir videoydu. 14 megabit'e ihtiyacınız var. Yani Japonlar ve Güney Koreliler şu an internetten 4K video izleyebiliyorlar. Bu YouTube üzerinde vesaire olanları. Hong Kong da yine iyi bir hıza sahip. 13.3 megabit per second. İlk 10 ülke arasında böyle bir şey var. Yani 10 megabitin üstündeler. Türkiye'miz 49. sırada. Yani yine tamam, süper değil. Diyecekler ki bak ne oldu şimdi falan diyecekler ama. Ama şöyle bir güzellik var. Bizde 5 megabit per second çıkmış kişi başına düşen ortalama hız. Bu da neden? Kotayı geçtiğimiz anda hızımız düştüğü için büyük ihtimalle o hızlarda çıkıyoruz ortalama olarak. Ama çeyrek bazda %24. Yıllık bazda da %65'lik bir hız artışımız varmış. Bu da şunu gösteriyor, fiber ağlar yaygınlaşıyor. İnsanlar çok daha hızlı bir şekilde internete bağlanmaya başladılar. Birçok ev kullanıcısında 50 megabit, 100 megabit internet hızları var. Tamam, kotaları dolduktan sonra hızları düşüyor ama yani normal torrentten abanmazlarsa kopya içeriye böyle bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Gerçi şimdi hakkınızı yedim, kusura bakmayın, özür dilerim. Neden? PlayStation 4 kullanıyorum. Ben de 50 gigabayt kota var. Bir oyun çekiyorum, bitiyor kota.
Yani
böyle
evet,
bir şey var.
Şimdi yeni nesil
özür dilerim. Tamam, düşünemedim burada. Yanlış düşündüm. Kötü niyetliyim. Burada ortaya çıktı. Ama ülkemizde de bir gelişim olması güzel. İnşallah gelecek senelerde daha da ileri gideriz. Bizim ülkemizde internet daha yaygın yurt dışına göre. Gerçekten köyde bile ADSL'de internete bağlanabiliyorsun. Bu önemli bir avantaj. Bu konuda hükümet çok fazla çalıştı. Ya hükümet diyorum, devletimiz çok çalıştı. Sebeplerinden bir tanesi de bu Fatih projesiydi biliyorsunuz. Hani her okula bir hızlı internet ulaştıralım. Orada öğrenciler dijital eğitime girsinler diye. Ben projeyi çok desteklemiyorum ama bence en önemli ayağı herkesin internete erişmesiydi. Bu tablet kısmı falan saçmalık zaten tamamen. Bu şekilde birçok uç noktaya internet taşınabildi. Bu kadar fazla insanın internete girdiği bir ortamda da hızımızın 5 megabit per second ortalama çıkması fena değil.
Ben Güney Korelilerin StarCraft'ı niye öyle oynadıklarını anladım şimdi yani.
Daha iyi oynuyorlar.
League of Legends'tır.
Yani Güney Koreliler zaten online oyunlarda zaten üst sıralardılar ama niye adamda lag yok, bir şey yok, zaten merkezden bağlanıyor yani.
Aynen öyle.
Matrix gibi.
Membası Güney Kore'deymiş bu işin.
Bu arada sizin ortalamanız kaç? Onu da yazarsanız seviniriz tabii. Ülkemizin ortalaması 5 megabit per second. Benim genel ortalamam PlayStation 4 oyunu çıktıysa eğer o sene, yani o ay bir tane çekiyorum ya. Ondan sonrası 3 megabit per second. Yani herhalde ortalamayı bayağı düşürüyorum.
Vallahi ben hiç şey yapmıyorum ya. Hesap bakmıyorum yani. Nedir ne değildir diye.
Ben şeyden görüyorum ya. Bu Uydunet hemen bir mail gönderiyor. Kotan düşüyor, dikkat et diye. Kotan düştükten sonra da böyle sayfa açıyorsun, evine oturmuşsun, internete bir gireceksin. İlk önce onun sayfası açılıyor. Kotan düştü 3 megabit diye bir boynunu bükiyorsun.
Neyse, sonra yoluna devam ediyorsun. Evet. Diyorsun. Evet, buradan ben de iki ana haberim var. Ardından kısa kısalara geçeceğim. İlk haberim aslında ana haber de demek doğru olmaz. Bunları da kısa kısaya alabiliriz. GTA 5 yapımcısı arkadaşlar Edinburgh'da kilise satın almış kendine. Satın böyle bir açık artırmaya çıkarılmış bir kiliseyi satın almış. 500 bin euroya satın almış bu kiliseyi. Şimdi bu haber interneti düşüp de millet hemen biliyorsunuz zenginin parası zürdün çenesini yuvarmış bir sahne. Vay be arkadaş ne aldı falan filan diye muhabbetlerden önce Rockstar tarafından bir açıklama yapıldı. Daha doğrusu satın alan kişi Leslie Benzies'in sözcüsü tarafından bir açıklama yapıldı. Alan kişi yani Leslie Benzies aslında 10 sene kadar bu Edinburgh'da, İskoçya'nın bir şehri bu, Edinburgh'da kalmış ve bu Edinburgh'un, bu kilise Edinburgh'un önemli mimarilerinden birisiymiş. Açık artırma şayet başka bir firma tarafından kazanılsaymış, kiliseyi yıkıp yerine başka bir şeyler falan yapacaklarmış herhalde. Büyük ihtimalle Leslie abimiz de zamanında burada iki rekatından sıkıldık. Hani yıkılmasın gibisinden. Büyük ihtimalle yani bu tarihi eseri korumak babında 500 bin avroyu cebinden çıkartarak kiliseyi satın almış.
Şimdi bu tarihi çok olunca kefenin de cebi yok derler ya.
E tabi canım, öteki tarafa mı götürecek yani, adam parası harcıyor. Varsa alsın, ben olsam ben de alırdım yani. Kendi memleketinde bir tarihi dokuyu koruma amaçlı bir girişim. Ardından bir diğer haberim Dota 2 turnuvası ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Valve zannedersem geçen sene başlatmıştı The International isimli büyük turnuvası kapsamında izleyicilere dijital bilet satıyor ve bu dijital biletin gelirlerinin bir kısmı Dota turnuvasındaki ödüllerde katkı olarak havuza gidiyor. Bu ödül 10 milyon doları geride bırakmış durumda şu anda. Dota 2'nin de ne kadar popüler olduğunu, oyuncular evet. tarafından ne kadar böyle oyunlarının merakla izlendiğini, heyecanla izlendiğinin bir göstergesi olsa gerek bu. Sen böyle izliyor musun abi, dijital bilet alayım ben de birkaç maç izleyeyim falan, seni heyecanlandıran oyunlar var mı?
Yok açıkçası, ne söyleyeyim.
Ben yani Hearthstone'u çok istiyorum ya, böyle Hearthstone'un olsa maçı giderim izlerim yani.
Bilmiyorum, ben futbol maçı da izlemeyen biriyim yani. Çok böyle özel davet geliyor VIP'de falan, işte locamız falan var, yemeğimizi yerken falan izliyoruz. Ancak o zaman gidiyorum sırf o lüksün tadını çıkartayım diye. Yoksa hani futbol izlemeyi de sevmeyen biri olarak ben maç izlemeyi sevmiyorum ya, kendim oynasam neyse de.
Yani ben bir Hearthstone olsaydı isterdim ama Dota 2'yi de kurcalıyorum. Üzerinde uğraşıyorum ama her seferinde dayak yiyorum. Bakalım belki ileride bir gün ben de daha iyi bir Dota oyuncusu haline gelirim. Buradan hemen kısa kısalarıma geçeceğim. İlk haberim Civilization'dan geliyor arkadaşlar. Civilization'ın yeni oyunu. Bu ticareti, diplomasiyi, insani ilişkileri, tarihi değiştirme olaylarını yıldızların ötesine taşıyan yeni oyunu Beyond Earth 24 Ekim'de çıkış tarihine kavuşacak arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Oyunu ön sipariş edenlere 6 özel gezegen vereceklermiş. İsteyen varsa gezegen sipariş ederek bu gezegenlere ulaşabilirler. Bir diğer haberim Nintendo kanadından geliyor. Satoru Iwata özellikle Nintendo Wii U'nun satış rakamlarının beklendiği gibi olmaması sonrasında eleştiri oklarına maruz kalmıştı ve pek çok kişi Satoru Iwata'nın, artık Nintendo'nun tepe ismi, CEO'su kendisi, terk edip yerine bir başkasının gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak yapılan son oylamayla birlikte Satoru Iwata tekrar Nintendo CEO'su oldu. Bakalım gelecek neler gösterecek. Yine bir diğer haberim Japonya kanadından geliyor. Sony'den Yoshida abimiz PS Vita'ya birinci parti oyunların çıkmaya devam edeceğini ama eskisi kadar yoğun olmayacağını söyledi. PSP'ye baktığımız zaman gerçekten de PS Vita'nın AAA dediğimiz oyunlar konusunda desteğinin çok az olduğu ortada. İşte cross platformla gerek işte PlayStation 4'ün bir eklenti aksesuarı haline gelmesiyle birlikte PS Vita'da ne gibi oyunlar daha çıkacak heyecanla bekliyoruz. Hali hazırdaki oyunlar aslında güzel ama çok daha fazla oyun çıkması lazım. Daha fazla kitleye ulaşabilmesi
için. Şimdi Alt'in kötü oyunu yok evet. Ama böyle bir şey oyunu da yok. Mutlaka PS Vita alıp oynamam lazım diyeceğim bir oyunu da yok. Yani, alan adamlar oynuyorlar.
Yani işte şeyler falan var. Baktığımız zaman John Ark'ın RPG oyunu vardı mesela PSP'de. Hani GTA'yı falan geçtim. GTA, God of War gibi oyunlar zaten vardı da. Bunun dışında hakikaten güzel RPG oyunları da vardı. Hali hazırda yine RPG oyunları var. Onun dışında işte Gravity Rush falan var. T-Ravey var. Ben çok beğenerek, severek oynadım. Ama nedense PS Vita'da böyle bir başlangıçta da güzel bir çıkış yaptı. Geniş bir oyun yelpazesi vardı ama kitlede böyle bir heyecan oluşturmadı. Ya da bir yerde müşteriyi şey yapamadı yani. Heyecan çekemedi kendine.
Ya şimdi konsola özel oyunlar tamam var da bence insanlar artık el konsollarından şunu bekliyorlardı Taha. Yani bir Tekken oynarken PlayStation 3 grafiklerini görmek istiyorlardı cihazda. Çünkü belki de. PlayStation Vita'nın satın alan kullanıcı Nintendo'nun kullanıcısından farklı, bunu kabul etmek
kesinlikle
lazım. Zaten o tip oyunları istiyorsa Nintendo'nun konsollarına satın alıyor. Ama PlayStation ismini gören kullanıcıda hep bir fantazi vardı. Ya yani ben bunu alacağım kesinlikle. God of War oynarken tamam artık PlayStation 3 grafiklerini göreceğim diye. Pek o izlenim yaratamadılar. Özellikle Mortal Kombat'ın grafikleri bile çok iyi değildi yani.
Yani evet, dediğine katılıyorum kesinlikle. Yani tamam, elbette normal el konsolu sevip de PSP ve PS Vita almış olan vardır ama genellikle el konsolu piyasasında Nintendo bazlı yürüdüğü için bu işler. Mobil platformu saymıyorum. Mobil platformda bugün hakikaten Nintendo'nun başına bela oldu. Şeyde gelen PS Vita kullanıcılarının çoğunu PlayStation oyuncusu oluyor yani. Hal böyle de olunca işte GTA görmek istiyor.
Evet.
Veya işte God of War görmek
zaten
istiyor.
Zaten God of War görmek istiyor yani. Gran Turismo'yu o cihaza uygun özel olarak görmek istiyor.
Onun dışındaki hiçbir oyunda cezbetmiyor. Mesela T-Rev'e çok çok güzel bir oyun. Nintendo 3DS'de çıksaydı çılgınlar gibi satardı eminim. PS Vita'da da inşallah iyi satış rakamlarına ulaşmıştır ama ben zannetmiyorum ki PS Vita kullanıcılarının büyük bir kısmı ya bugün güzel oyundur falan deyip
atlamamıştır. Sen oynuyordun, gördüm. Biliyorsun çok güzel oyun abi, bakar mısın? Şöyle bir baktım, evet güzelmiş dedim ama oynama ha şeyi işte yani. Oluşmadı. Ama Keyzone'u deliler gibi oynayıp bitirdim mesela.
Ha işte yani bu
mükemmel miydi? Değildi ama o konsolda beni çok cezbetti Keyzone.
Dediğin gibi kullanıcı tabanlığıyla alakalı bir durum söz konusu. Ben Sony'nin el konsolundan ziyade böyle farklı bir mobil cihazda gelebileceğini düşünüyorum PS Vita sonrasında.
Ya zaten onlar şimdi mobil kısımda cep telefonuna yöneldiler ya, ben artık PS Vita'dan fokusu kaydırmış olabileceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü cep telefonu ve tablette asıl iş. Bence çok böyle oyun konsolu üretmek istiyorlarsa bir tablet üretsinler 7 inçlik ya da 6 inçlik artık her neyse, ama gamepad takılabilir böyle etrafına. Takalım, oynayalım, oyunlar da üretsinler. Android tablet olsun.
Hiçbir şey yapmasalar, sadece orijinal PlayStation oyunlarını koysalar. Birdekileri.
Evet.
Yılın oyunu var zaten ve hepsi kült oyunlar. Yani hepsi demeyelim, geneli kült oyunlar. Büyük iş başarırlar diye düşünüyorum. Hemen buradan toparlamak gerekirse bir diğer PlayStation, bir diğer Sony haberine geçeceğim. The Last of Us'ın PlayStation 4 sürümünün 60 FPS'de çalışacağı hemen hemen onaylandı. Çünkü yapımcı stüdyodan farklı sesler, Twitter üzerinden attıkları mesajlarda 60 FPS'de oynadık, 60 FPS'yi gördük gibisinden göndermeler yapıyorlar. Büyük ihtimalle 60 FPS'de The Last of Us deneyimini yaşayacağız ama bu sinematik sunumu etkiler mi, etkilemez mi? Çünkü 60 FPS olunca mesela ben bir oyunda 60 FPS gördüm, bana çok garip geldi. Belki de gözüm alışık olmadığı için, konsol oyuncusu olduğum için.
Şimdi oyun motorundan motoruna değişir. Mesela bazı oyun motorları var, gerçekten 30 FPS için dizayn ediyorlar. Siz 60 FPS yaptığınızda hızı falan değişiyor zaten.
Böyle bir,
oynayamıyorsun.
Evet, sanki böyle bir karakter kopup gidiyormuş gibi.
Öyle oluyor ama normalde tabii ki 60 FPS çok daha akıcı, çok daha güzel, gerçek hayata uygun bir deneyim sunuyor. Yani 60 FPS bir oyun oynadıktan sonra o smoothluğu, yumuşaklığı, geçişlerin sadeliğin yani o göre göre geçtiğini falan görünce her şeyin 30 FPS'yi gözün hemen algılayabiliyor. Fark ediyorsun. Ama oyun motoru 30 FPS için dizayn edildiyse zaten onu 60'da görme şansın olmadığı için PC de 30'da çalışıyor. Hiçbir şey fark edemiyorsun. Öyle bir imkan verilmiyor çünkü sana.
Evet, buradan PC demişken Steam'e geçelim. Steam'in toplamda kullanıcı sayısı 8 milyonu bulmuş durumda. Günden güne Steam kendini geliştiriyor. Steam Machine bakalım bu noktada bu Steam kullanıcılarının kaç tanesini kendine çekebilecek?
Ya ben Steam'de şeyi bekliyorum. Çok sevdiğim bazı oyunlar var. Ben Tower Defense oyunlarını çok fazla seviyorum. Bu kuleyle savunma
Kingdom
oyunlarını.
Kingdom Rush oyna.
Kingdom Rush'ın Frontiers'ı var mesela Android'de. Evet. Ben ilk versiyonu satın alıp bitirdim. Şimdi Frontiers'ı çok uzun süre önce satın aldım ama ancak yeni yeni oynamaya başladım.
Çok
bu hastaneye git gel yaparken arada işte bir oyuna ihtiyacım oldu. Dedim ben Frontiers'ı satın almıştım bitireyim diye. PC'de yok. Mesela Kingdom Rush PC'de var Steam'de. Frontiers versiyonu yok. Bence ya mobilde çok tutmuş oyunların da bir şekilde Steam'de daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum ben.
Mesela geçen Year Walk
bir eksiklik olarak geçen gördüm de söyleyemedim azı.
Evet evet aslında şey var mesela bayağı ödüllü bir şey oyunu vardı. Korku oyunu vardı. İskandinav kültüründen gelme Year Walk isimli. O mesela Steam'e çıktı iOS'tan sonra. Dediğin gibi belki de bu tarz oyunların alıcısı olabilir. Mesela Kingdom Rush'ı sen aramışsın. Aradım. Ki ben de aradım biliyor musun?
Ya ben genelde ben şey için düşünüyorum onu. Şimdi Casper'ın dizüstü bilgisayarını kullanan bir Ultrabook, Intel'in Dendrik'ten mobil GPU'su var üstünde herhangi bir şey yok yani. External bir GPU'm yok. Olsa ne olacak? Yolda yani Nvidia'nın GT740 ile falan oyun mu oynayacaksın? Pil mi dayanır ona? Ne yapıyorum? Uçakta falan giderken bazen büyük ekranda deneyeyim. Fareyi kullanmak da keyifli oluyor. Koyarım. Oynamayı severim otur odasında falan.
İşte düşük teknolojili masaüstü dizüstü bilgisayarlarda mobil platformdan gelme oyunlar başarılı iş yapar.
Evet keyifli oluyor. Yani fareyle oynamak çok daha kolay oluyor benim için. Tıkır tıkır yapıyorum.
Evet burada Steam'in en çok oynanan oyunlarına da şöyle kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Dota 2 liderliği oynuyor. Ardından Counter Strike geliyor. Ondan sonra da Team Fortress geliyor. Üçü de zaten Valve menşei oyunlar. Steam'i fethetmiş durumdalar. Son haberim de The Witcher'dan geliyor arkadaşlar. The Witcher'a mobil platform dedik. Mobil platform için özel bir oyun duyuruldu. CD Projekt tarafından geliştiriliyor ve MOBA türü bir oyun. İsterseniz hikaye modunda tek başınıza oynayabiliyorsunuz. İsterseniz LAN Party diyeceğim. Eski zamanlarda olduğu gibi böyle birkaç arkadaşınızla yan yana gelip oynayabiliyorsunuz. İsterseniz online arenada kapışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. CD Projekt'in yapmış olduğu işler bugüne kadar başarılı olduğu için bu ürünün de bu projenin de bence çok zekice bir proje. Çünkü mobil platformdaki yükseliş hakikaten durdurulamıyor. Orada çok büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli görmüş olsalar gerek ki The Witcher gibi sükseli bir yapımı mobil platforma taşıyorlar.
Biliyorsun Hitman'in de bir tane hani şeyi var. Hitman Go. Hitman Go versiyonu var. O da farklı bir oyun. Şimdi Hitman deyince herkes şey zannetmiş. Üç boyutlu Hitman oynayacağı zannetmiş. Kart oyununu görünce çok kişi şaşırdı ama yüksek puanlar almış bu oyun.
Çok güzel oyun.
Evet değişik bir oyun. Fiyatı sadece bana çok şey geldi. İşte kaliteli yapımlar da gelmeye başlayınca mobil oyunların fiyatı doğal olarak
artıyor.
Ana oyunlara yaklaşıyor. Çünkü arkasında çok büyük stüdyolar çalışıyor. Bir sürü programcı kafa yoruyor vesaire. Bir kişinin yaptığı bir oyundan çıkıyor olay
evet,
tamamen.
Evet kesinlikle. Bu arada arkadaşlar oyunumuz iOS, Android ve Windows Phone'a gelecekmiş. Buradan da bildirelim. Haberiniz olsun.
İkisi birinin daha sonuna geldik. Kusura bakmayın enerji biraz düşük olmuş olabilir. Bu hafta bayağı bir koşturmayla geçti.
Ramazan da var.
Evet ikisinin de etkisi var. Son kısma değişik bir video koyuyoruz. Game of Thrones'ta bir senaryo yazarının işte neler yaşadığı, senaryo yazarken hani birinci görüş açısından olayı nasıl gördüğüyle ilgili sonunda çok güzel bitirmişler, sürpriz yapmışlar. Game of Thrones izlemiyorsanız sizin için pek bir şey ifade etmeyecek video söyleyeyim. Buradan sonrasını kapatabilirsiniz ama Game of Thrones'u izliyorsanız, karakterleri biraz biliyorsanız hoşunuza gideceğini düşündüğümüz bir video. Görüşmek üzere diyoruz, hoşçakalın.
Hoşçakalın. We'll be right back.
Fuck the pie.